Eylül.
Ayrım 15.
Onun için bu bir bakış için hayatlar verilecek, temiz ve mutlu bir ruh özleyişi oldu, ona o kadar serbest bir akış verdi. Fakat bu tutkunluğun hükmedici yanları, bencillikleri, hevesleri ortaya çıkmaya başlıyordu. Süreyya'yı Suad'ın maddi varlığına sahip görmekten acı duymak aklına gelmemişti. Fakat onun manevi yanında olsun, sahip olmak, yalnızca kendisi sahip olmak gittikçe dayanılmaz bir arzu, bir tutku halini alıyordu. Ve bu tutkudan keskinleşen dikkatiyle Suad'ın ruhundan bir zerrenin bile Süreyya'ya eğilimini hissetse çok büyük acılar duyuyordu. Bu bir kıskançlık mıydı? Dudakları bir kasılmayla acılaşarak "Bir o eksikti," diyordu. Aralarında Süreyya'nın katılmadığı yalnız bir musiki vardı. Bir gece onları kendilerinden geçiren Ruy Blas'tan Valletta düettosuyla gecenin sessizliği içinde nerede bulunduklarını unutturacak derecede geçen dakikalardan sonra musiki bitmiş dönmüşlerdi. Süreyya'yı koltukta uyukluyor buldular. Necip şaşırıyordu. Suat yalnızca "Musikiyi sevmez ki," dedi ve Suat'ın sesinde öyle acı bir yazıklanma hissetti ki bundan derin derin mutlu oldu. Demek ikisi de yalnızca bir şeyi seviyorlardı. Ve öyle seviyorlardı ki onunla dünyayı, dünyanın her şeyini, hatta onu, Süreyya'yı unutuyorlardı. O zaman sade ikisinin ruhu yalnız, koyun koyuna dolaşıyorlar, orada yalnız kalıyorlar, Süreyya bile oraya gelemiyordu. O zaman musiki ona başka anlamlarla, başka görevlerle görünmeye, ruhların birleştiricisi, esin vericisi gibi gelmeye başladı. O bir dünya, tapınılan bir dünya oluyor. Orada Suat'la birlikte olmak, bu kötü dünyada olmamışlarsa, hiç değilse orada birleşmiş olmak onu sarhoş ediyor, kendisinden geçiriyordu. Fakat bir gün "Ben ne yapıyorum?" demeye başladı. "Ah, çünkü insanım. İnsanlık taştan yaratılmış olmamak. Ama niçin bu düşüncelere kapılmalı, niçin elinde olmayarak nefret ettiği hainlik ve kirlilik alemine girmeliydi? İçinde bulunduğu çıkmazın nasıl bir uçuruma gittiğini, bazen onların yanında Suat'a bakarken içinin nasıl "Seni seviyorum, seviyorum" diye haykırmak için yandığını hissedip esir kaldıkça inliyordu. Bunun düşünce yanı bir tarafa bırakılırsa, insanlık kanunu gözünde nasıl haince bir denklem olduğunu gördükçe ve çoğala çoğala bu ateşin nasıl irin bağlayacağını düşündükçe, iki olanaksızlık arasında çırpınmaktan doğan bir ateş içinde kalıyordu. Onda her alışkanlık bir kere eyleme geçince hastalıklı bir telaşla artar, 15 gün sürekli olarak bu duygusuna esir olduktan, ötekileri hep susturup yok ederek, yalnız onun egemen olmasına, her türlü ilişkil ve kaygının susmasına o kadar alıştıktan sonra şimdi korku ve telaşa o kadar esir oldu ki bu sabah kendisini kendisinden nefret ve iğrenmeye iterek, perişan ederek yıktı. Birden uçurumun karanlığına ve ateşine düşmüş kalmıştı. Onun bütün kirliliklerinde boğuluyorum sanıyordu. Nasıl korkak bir çaresizlikle, nasıl dönüş olasılığından yoksun bir üzüntüyle düşmüş olduğunu anlıyordu. Bu, sırf hayalden olduğu için bir kötülük beklemeyeceğine, niyetinde bir fesatlık bulunmadığı için korkulmayacağına, boşuna kendisini inandırmaya uğraşıyordu. Bunların itiraf edilemeyecek, keşfedilse suçlanacak şeyler olduğunu reddedemeyerek ne yapmalı diyordu. Fakat kaçmak, bu tek çare buradaki dingin hayatı bırakıp yine o kabus ve kalabalık içine girmek. Bu elinde olmayan, isteyerek yapamayacağı fedakarlıktı. Son tehlikeye kadar oturup sonra kaçmaktan başka çare yoktu. Halbuki hiçbir zaman tehlike o dereceye gelmeyecekti. Bunlar tereddütlere, tereddütler düşüncelere neden oluyor, gecelerini fırtınalı geçirmesine yol açıyordu. Sabaha kadar uyuyamadığı bu gecelerden sonra tekrar onu görmek, tekrar onun bakışlarının gökyüzünde yaşamak, ne olursa olsun yaşamak umuduyla her şeyi unutuyor, şafakla birlikte gelen bir dinginlikle kabuslardan sonra sabah hafif sisli fakat saf ve berrak patlak veriyordu. Bir karar vermeyi yine geceye bırakarak yalnızca o andan kaygılı, yalnızca iradeden yoksun, yalnızca tutkun kalıyordu. Onun sesini öyle bir dileyişi, onun yürüyüşünü öyle bir hissedişi, onun gözlerinin önünde öyle bir yanışı vardı ki bazen coşku ve özlemden, bazen umutsuzluk ve tutkunluktan haykırmak arzularını güç yeniyordu. Onu evin her yerinde gezerken hissediyor, nasıl bir sessizlik ve tatlılıkla evin meleği olduğunu takdir ediyor, onu kutsuyor, sonra gelip Süreyya'nın yanına gözlerinde ateşli bir bağlılık bakışçığı ile oturunca, gelirken yüreğini hoplatan ferahlık ve neşe kırılarak yaramalı ve ağlamaklı kalıyordu. İçinden durup dururken senin, senin için, senin gözlerin için ölüyorum diye haykırmak isteyen arzuları susturup ona sakin bir biçimde hitap etmek kendisini bitiriyordu. Birçok kez çok ağır oluşan bu aşkı bu aşamaya geldikten sonra adımlarını o kadar hızlandırmıştı ki bir kere kendi kendisine itiraf ettikten sonra şimdi onu yıllardan beri seviyormuş ve bunu biliyormuş sanacak derecede aşkın ummanına dalmış görünüyordu. Ve bu tereddütleri sözde kararlar, kararsızlıkları ertelemeler izledikçe günler geçiyor. İstanbul'a gitmeyeli 20 gün oluyordu. Gerçekte bu mücadelelerle birlikte her gün kendisini bir öncekinden daha az güvenilir bularak, iradesinin gittikçe hastalandığından, gittikçe tehlikeye yaklaştığından kaygılanıyordu. Sonra bir gün, ama madem ki onun bir şeyden haberi yoktur, olmak olasılığı da yoktur, dedi ve kendisini inandırdı. Çünkü onun, Suad'ın hiçbir şekilde bu düşüncelerinden haberi olmayacaktı. Onun bakışında bir nefret ürpertisi görmektense ölümü yeğlemeyi mutluluk sayardı ve bunu düşününce o halde diye emin olmaya çalışıyordu. Fakat emin olmakta acı da yalnız başlarına ruhuna egemen olamayarak sürüp gidiyordu. Her şeyi unutup yalnızca benliğine yenildiği zamanlarda bile artık her türlü kuruntudan kurtulmuş, heyecanlarla mutlu olması gerekirken içinin sıkıldığını, yine bir rahatsızlığın devam ettiğini, küçük elemin önce belli belirsiz fakat yavaş yavaş inatçı ve tutkusunu onarıcı bir ısrarla karar kıldığını görüyordu. Bu önceden yalnızca onu sevdiğini düşünmekle mutlu olurken şimdi o mutluluğunda ne kadar öksüz ve güçsüz oluşunu düşünmekten geliyordu. Onun da bu düşüncelere katılması mutluluğunu uzak ve olanaksız bir şans olarak gördükçe ah bu mümkün olsaydı diye söyleniyordu. Bütün hayatı saniyelerine kadar Suad'a atanmış, onunla sınırlandırılmıştı. Gece uykularında ne görse ne düşünse mutlaka ona ait oluyordu. Hatta başkalarını bile görse sabah uyanınca onu gördüğünü sanıyordu ve Suad'ı daima Süreyya ile birlikte görürken böyle hayallerinin keyfine ona sahip olmak bir mutluluk oluyordu. O zaman düşten gerçeğe dönmek azabı başlıyordu. Onu gerçekten görmek arzusuyla bu azabı da seviyordu. Bazen aşağı inip beklediği halde onun henüz gelmediği olurdu. O zaman konuşurken dalgın, dinlediğini anlamayarak, söylediğini bilmeyerek perişan kalıyor. Sonra onun yaklaştığını, ayak sesini işitmeden hissederek o odaya girerken kızarıyor, yüreği çarpıyor ve onun sesini duyunca baygın kalıyordu. Söz söylediğini görünce, gözlerinin kendisine baktığını hissedince kendisini yönetememekten korkuyordu. Bu yönetemeyişten bak ne oldu diye düşünüyor, şimdiye kadar böyle olunca vakit geçtikçe bunun nasıl dehşetli bir hal alacağını da düşünerek kızıyordu. Ancak bu yalnızca bir ihanet, en büyük alçaklık demek istiyordu. Fakat ondaki çeşitli neciplerden biri bunu söylerken öteki gülerek bey tiyatro oynuyor derdi. Bir başkası ikisine de ilgisiz kalarak karşıt davranır, yalnızca onu, mutluluğunu, Suad'ını düşünürdü. Ve kendisi bu çeşitli kişiliklerin elinde oyuncak, sefil, kendisini şimdi buna, şimdi ötekine kaptırarak iradesiz, bir şey olasılığı olmaksızın gidiyordu ve korkuyordu. Ara sıra kendi ruh karanlığına bakıp ne hainlikler yapabileceğini görerek kendisinden korkuyordu. Süreyya'ya baktıkça, onun güvenine ve sevgisine karşı nasıl düşüncelerle meşgul olduğunu düşündükçe onun gerçeği keşfetmesi olasılığına karşı ölümden başka çare görmüyordu. Başka hiçbir şey ona karşı utancını yok edemezdi. O, Süreyya her türlü kuşkudan uzaktı. Kendi zevkine son derece olan güveni Necip'e duyduğu sevgiyle birleşerek onun güven duymasını sağlıyordu. O sandalıyla, yelkeniyle, yarışıyla meşgul, hayatını rüzgara bağlamış yaşıyordu. Dalgın mı, ciddi mi, hoppa mı fark edilemeyecek bir hali vardı. Evde kaldıkça Behice dadıyla şakalaşarak, Suad'ı öfkelendirerek, Necip'in piyano çılgınlıklarıyla eğlenerek tembel bir ömür sürüyordu. Şimdi de bir balık merakı gelmişti. Ah, bir ay daha geçse, Ağustos'u da bir atlasak diyor, o zaman geceleri lüferciliğin doyulmaz bir eğlence olduğunu anlatarak şimdiden seviniyordu. Suad'a gelince, o gittikçe acı verici olan garipliği içine dalmıştı. Hayatın mutluluklarının nasıl çözümlenemez duygulara, nasıl yönetilemez küçük şeylere bağlı olduğunu, karşıdan yargılaması pek kolay görünen ama ellerinde nasıl oyuncak olarak kalınan şeylerle bozulduğunu görerek büyük bir umutsuzlukla şaşırıyordu. Yine aynı şartlar içinde bir yıl önce hayatını o kadar mutlu ve rahat görürken, bugün tanımlanması ve gösterilmesi olanaksız şeylerle gözleri açılıp hayatını görmek, önem verilmeyip her şeyi kadere bırakmanın gerektiği yerlerde ciddi davranmak suçuyla bir mutluluğun değil, her hayatta olduğu gibi mutluluk rengini koruyan bir mutsuzluğun kurbanı olduğunu, hayatının artık fark edilen bu yarasıyla geçeceğini pek acı acı görüyordu. O gittikçe fark ettiği halde engellenmemesi halinde bir öksüzlük içinde sinirlilikle gerçeği fazla görerek yaşıyor. Behice ile Necip'in hayatlarında nasıl bir bağ, yalnızlıklarına nasıl bir arkadaş, eğlencelerine nasıl bir yardımcı olduklarını görüp, demek onlar olmasa ben yalnız, yapayalnız kalacağım, söz bulamayacağız, bütün bütün sıkılacağız, hayatımız dayanılmaz olacak diye Süreyya'nın anlayışsızlığını, her şeyi kendisine bırakıp öyle sudan şeylerle meşgul oluşunu bağışlayamıyordu. İşte dadısı da yarın öbür gün bağa gitmek istiyordu. Sonra Necip de gitmek isteyecekti. Hayatını onların zindanlarına adayamazdı ya. O zaman Süreyya daha da sıkılacak, arkadaşsız, eğlencesiz kim bilir ne olacaktı. O zaman artık yanına varılamayacaktı. Kendisi de onların yardımından yoksun, arkadaşsız, dayanaksız kalacağını, bugün her şeyi yaptığı ve arkadaşlar bulduğu halde böyle olunca yarın onlarsız, bütün bütün kendini umutsuzluğa kaptırıp kalacaklarını düşünerek artık mücadeleden yorgun, kaygılara kapılmış, her şeyi bırakmak, hepsinin içinde hüngür hüngür ağlayarak "Lakin halime bakınız" demek ihtiyaçlarıyla acı duyuyordu. "Beni mutlu ve rahat görüyorsunuz değil mi? Fakat bakınız işte ağlıyorum. Demek ki ne mutlu ne rahatmışım. Oh, rahat değilim hiç. Hiç, hem de hiç değilim. Mutluluk nerede?" Ve açıklama yapmak gerekince hiçbir şey söylemeyeceğini, ciddi bir sebep bulamayacağını görerek bunalıyordu. Deniz mevsimi üçünün de hayatına yeni bir neşe serpti. Önlerinde bir deniz hamamı vardı ki evin sahibi burada kendisi otururken çattırmış, sonra yıktırmamıştı. Yalnız bir kışın yıkıntılarını onarmak gerekiyordu. Süreyya denize bayılıyordu. Necip zaten pek severdi. Suat başlangıçta pek telaş ve heyecan geçirmişse de artık alışmıştı. Yalnız dadı odada iken bile denizdeymiş gibi çırpınarak "Aman Allah esirgesin" diyordu. Bin ısrar ve rica ile onu denize götürdüler. Daha kapıdan karanlık bir gözle sulara bakıp titrek yalvarıyordu. Artık her sabah, her akşam girmek bir adet oldu.
Ayrım sonu.